Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde. Said'den 79 emvat ba asam ağlama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş. Beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür emvat enindar o mezarımla. Revanım sahay ukbayı ferdama. Yakinim var ki istikbal semavatı zemini Asya. Bahem olur teslim yedi beyzayı İslam'a. Zira yemini yümnü imandır. Verir emnü eman ile enama.
Evet. Eğitim olarak bakarsak böyle bir tedrisatı yok. Bir üç aylık tahsilin neticesinde bak mesela gayet güzel istese nazım da yapabiliyor. Fakat 3 aylık bu tahsilde böyle bir neticenin hasıl edilmesi mümkün görünmüyor. O zaman ne diyoruz biz? Böyle Cenab-ı Hak tarafından vazifeli müeyyet min indillah dediğimiz insanlar sebepler açısından bir eğitime tabi olmamakla beraber vazifeli olmaları hasebiyle Cenab-ı Hak onlara ilhamat nevinden veya ihtarat, hatırat nevinden vazifeleri miktarınca kâmeti kıymetleri keyfiyetince muamele eder, eğitir ve öğretir. Çünkü taraf-ı ilahiden bu hakikatlerin geldiği başka şeylerle karıştırılmaması için ve sahibinin de Cenab-ı Hakk'a tamamen teslim olması için bu böyle icap ediyor. Bunun bir başka örneği peygamberlerde var aleyhisselam. Mesela Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ümmi, okuma yazması olmayan bir insan. Ama ifadelerine baktığımızda, hadi diyelim Kur'an-ı Kerim vahidir. Orta vazifesi bir vesile olmaktır. Bir mikrofon vazifesi görmektir. Hadisler de yani normal insanın konuşacağı meseleler değil yani. Hem hadislerin ifadeleri hem de hadislerin muhteviyatına baktığımızda, işaret ettiği meselelere nazar ettiğimizde orada da bir mükemmellik, orada da müthiş bir derin ilim, bir keyfiyet, istikballe ilgili haberler akılla, mantıkla, mizanla örtüşecek şeyler, ölçülecek şeyler değildir. Çünkü bir adam ilmen, yani olaylara çözüm ve izah getirebilir. Muhakeme noktasında bazı şeyler ortaya koyabilir. Veya hadisatın gidişatından yorumlar yapabilir. Bir buluş, bir fen, bir başlangıç da yani ortaya koyup vesile olabilir. Bakın istikballe ilgili 300 sene, 500 sene, 1000 sene sonrasını bilmek zeka ile ilgili değildir. Bunu zeka ile çözemezsiniz siz. 1000 tane zeki adamın yanına getirin, dünyanın en zeki insanlarını toplayın, mevcut olaya izah getirebilirler, akıl yürütebilirler, bir buluş ortaya koyabilirler. Ama deseniz ki ya 1000 sene sonra ne olacak? Bunun zeka ile hiçbir ilgisi yoktur. Bunun semavatla ilgisi vardır. Bunun ötelerle ilgisi vardır. Ve bunun Allah'la münasebetle ilgisi ve alakası vardır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in bir cephesi de bir cihetle baktığımızda istikbalden haber veriyor. Hadislere baktığımızda ahir zamanla ilgili değil mi? Teferruata taallukunda malumatlar var. Bu zeka ile bir ilgisi alakası olmasa gerek. İşte Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam ümmi olmakla beraber fevkal beşer sözleri ve ifadeleri veya ilmi muhteviyatına baktığımızda biz Cenab-ı Hak'la münasebetini kabul etme mecburiyetinde kalıyoruz. Bu bazı zevat-ı muhtereme için de geçerlidir ve bir zaman üzerinde de onlardan bir tanesidir. Bakın bu eser de zeka ile mekel yazılacak eserler değildir yani. Bunlar hep yeniliktir, hep keşiftir. Hep derinlemesine Cenab-ı Hakk'ın yani kaderiyle, Allah'ın ilmiyle bir şekilde vesileler açısından münasebeti olmayan bir insanın böyle bir eser ortaya koyması namümkündür arkadaşlar. Hem eserin muhteviyatı hem de üslubu. İşte burada da Eddai'yi okuyacağız. Bak burada bir nazım meselesi var. Hele içerisindeki mevzu ve konulara girdiğimizde anlayacağız ki Bediüzzaman Hazretleri de kendisinden değil, Cenab-ı Hakk'ın telkinatıyla konuşan bir zattır, vazifeli bir insandır. Çünkü konuşmak sadece vahiy değildir. Bütün ilhamat, bütün hatırat, bütün sünuhat, bütün işaret hep bir çeşit mükaleme-i ilahiyedir. Onun vahiy olan kısmı peygamberlerle ilgilidir aleyhisselam. Diğerleri bütün mahlukatla ilgilidir. Allah bir anda her şeyle, herkesle konuşuyor. Bir anda. Susmak zavallı bizler için bir ihtiyaçtır. Susmak Allah için muhaldir, mümtenidir. Nasıl ilmi ezelidir, konuşması da ezelidir. Konuşma kün emir ezelisi diyoruz. Konuşma ezeli olunca susmak olur mu? Susmak konuşmanın inkıtağa uğraması demektir. O halde kainattaki bütün mahlukat ve masnuat, zerreden küreye, sinekten simurga kuşuna kadar, atomlardan büyük galaksilere kadar, madem muntazam bir nizam ve düzen içerisinde hayatiyetlerini götürüyorlar, nizamların nizamını muhafaza ediyorlar, bunlar müekkel meleklerle kontrol altındadır. Ve bu melekler de ilham açısından Allah'la münasebettedir. Her an Cenab-ı Hak bütün mahlukatla bir anda konuşuyor. Bunun derinlemesine girmeyelim, konu o değil. Çünkü kün emir ezelisinin mahlukatın keyfiyet ve mahiyet ve kademelerine nüfuzuna kadar bunun sırları vardır. Kün emri ezelisinde ilim, irade, kudret beraber tecelli eder. Bizim emir ve talimatlarımızda kuru bir malumat vardır. Arş resim ordu yürür. Bir emirdir. Orada o terbiyeden geçmese harekete geçmez. Ama mahlukat yokken varlığı söz konusu değilken, bakın, Adem'in karanlıklarındayken kün emri ezelisiyle, yani ilim, irade ve kudretin beraber tecellisiyle yokluğun karanlığından varlık alemine gelmesi, Allah'ın emirleriyle mahlukatın emirleri arasında farkı ortaya koyuyor, değil mi? Yani şöyle bakacaksınız. Bir kumandan arş deyince yok olan bir ordu düşünün. Arş emri ise ordu çıkıyor, terbiyeden geçiyor ve emri yerine getiriyor. Evet. Bu emir, emri ezeli ve kün emri ezelisinde bu hakikat mevcuttur, bu mahiyet mevcuttur. Allah'ın kün emri ezelisi hala devam ediyordur. Bu emri ezeliye göre bütün mahlukat kendine biçilen misyonu veya verilen gayeyi ve maksadı tahakkuk ettirme adına yoksa varlık alemine geçiyor, varsa mahiyet değiştiriyor. Kemale doğru gidiyor. Evet. Şimdi demek ki mevzuya şöyle bir girelim de Muazzez Üstadımızın bu bilgi ve malumatı nereden kaynaklanıyor? Yani bir okuldan okusa, mezun olsa Bediüzzamanlar çok olması lazım. O zaman medreseleri yetiştirmiş diyecektin. Ama tek adam. Tek adam. Bu kadar bilgi ve malumat o zamanın şartları standartlarında zaten mümkün değil. Eğer böyle bir zatı müstesna yetişmişse bunu sebeplerle çözmek mümkün değildir. Mehazın kutsiyetini nazara alma mecburiyetindeyiz. Bu da bize ne getirir? Böyle bir zevata, böyle bir zata diyelim. Mensubiyetin ehemmiyetini, kutsiyetini ortaya koy ki biz bunu anlamaya çalışmaya gayret göstermeliyiz. Yani hayatımızı bu amaçla yönlendirmeliyiz ve bir zamanı anlamak. Hem imani itikadi noktada, hem içtihadi noktada, hem diyanet noktayı nazarından, tebliğ açısından, hem de siyasi ve içtimai meselelerle ilgili fikir ve kanaatleri bir nevi murad-ı ilahidir. Ve tartışılmaz. Bu açıdan baktık mı istifade ederiz. Ama normal bir alim gözüyle bakıp onlardan bir kademe daha ileri üstad makamında bir alim dersek isabet ettiğine inanırız, isabet etmediğine inanırız ki bu eserden mahrumiyeti perdelediği gibi sözün müessiriyetini de kırar. İstifadeyi de asgariye çeker. Evet. Şimdi eddaiye başlayalım. Eddai, dua eden anlamına mal ve tefsir veya mal vermişlerse de esasında davet eden, davet eden, davetçi ifadesi daha yakışıyor. Üstad da asr-ı salis-i aşrın minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni, dinde lakayt olanları camiye davet ediyorum. Bakın camiye davet. Cami, bütün meslek ve meşrepleri, hak tarikatları altında bulunduran geniş bir platformdur. Üstadın amacı, Nur Camiası'nın sütunları üzerinde bütün insanlığa hitaptır. Bütün ehli imana hitaptır. Ama kadem, ayak cemaatin üzerindedir. Yani Peygamber Efendimiz'in Kureyş'ten, Arap'tan olması neyi değiştirir? Tüm insanlığın peygamberi. Ama onlara, o nesilden çıkmıştır. Arapların içinden çıkmış ama insanlığın peygamberidir. Bediüzzaman Hazretleri de Şark'tan, Bitlis'ten çıkmış. Sistem olarak ayaklarını bu cemaatin omuzlarına koymuş. Cemaat onu o noktada temsil etmekle beraber üstadın daveti cihan şumuldür. Bütün insanları ilgilendirir. Cami olmasının sebebi, camiye davet etmenin sebebi de budur. Bir de minarenin şerefesi asrın şerefesidir. Asr-ı Salih Saçı'nın minaresinin başı. Minare var. Asrı minare kabul ediyor. Yani bir şehre uzaktan baktığımızda önce gözümüze çarpan nedir? Minareler, yüksek yerler, minareler görünür. Üstad Hazretlerine de 13. asrı temaşa edip bakarken üstadın meslek ve meşrebi, onun sesi ve sedası, onun hizmeti nazara çarpacak demektir. Ama daha net görünmüyor. Evet, her müceddit geldiği asrın değil, ondan bir sonraki asrın plan ve programını yapar. Bu da bir kaidedir. Gelme kıştadır, neşünama bahardadır. Tohumu toprağa ne zaman atarız? Tabii. Kış mevsimini o geçirir. Kış mevsiminde toprağın altında olacaktır. İkinci baharda meydana gelir. Bu bir kaidedir. Aynen bunun gibi müceddidler acele eder, kışta gelir. Onun davasının tekevvün edeceği, açılacağı alan ikinci bir mekan, ikinci bir zaman ister. Toprağın içine koyduğumuz tohum, tohum olarak toprağın içinde sümbül olmaya niyet ettiği an, toprağın derinlikleri buna tahammül edemez. O ne isteyecek? Toprağın üstü ve geniş bir alan isteyecek. İkincisi de bir bahar mevsimi gelecek ki sümbül olsun, çekirdek ağacı olsun da gelişsin. Aynen bunun gibi. Vazifeli insanlar vazifetini yaparken mevsim kış mevsimidir. Zaten de öyle olur. Fakat onun neticeleri, onun harmanı bir sonraki mevsimde, bir sonraki zamanda çıkarlar. İşte o zaman gelen şahsiyetli, mühim insanlar bazen onunla karıştırılırlar. Daha büyük iş yaptığı zannedilir ve görülür. Esasında mekanizmayı kuran, tohumu eken, müsebbip odur. Bütün hasenat onundur. Ondan sonra gelenler dokunsa zaten bu iş yürüyecektir. Dokunmanın büyüğüne göre nazarı, dikkati celp ve cezbeden insanları eken, işin sahibiyle karıştırmak yanlıştır. Bazen bu hatayı da yapıyoruz. Yani ondan sonra gelen bir insan onu program yapar. Sarıklı Mücahit'ten üstadımız bahsetmiş, bu sarıklı zat. Ona ağabeyler sormuşlar. Sen hepinizsiniz diye buyurmuş. Bu bir kişi değildir. Bu bir teşviktir. Herkes bu davaya omuz verse, güç verse, bu sarıklı zat anlamına gelir. Herkes küçük Mehdi olabilir. Herkes bir yani hidayete vesile olan her insan Mehdi'dir. Allah'ın adetinde, sünnetullah kanunlarında mahallenin Mehdi'si ayrıdır, köyün Mehdi'si ayrıdır, evin Mehdi'si ayrıdır. Yani şimdi doktorluk gibi bu ya. Sağlık ocağı da iş yapıyor. Orada da bir doktor var. Mütehassıslar da doktordur. Profesörler de doktordur. Ama adam bir hastane açmış sadece gözün retinasıyla ilgili. O da doktor. Bir de bunları temsil eden, bu mekanizmayı idare eden, bunun diyelim duayeni olan biri vardır ki onlar bunlarla karıştırılamaz. Peygamber Efendimiz döneminde aleyhissalatü vesselam, bunlar önemli. Peygamber Efendimiz döneminde aleyhissalatü vesselam, İslamiyet'e geldiği noktalara bir bakın. Daha yeni yeni temayüz ediyor. Kış mevsiminde geliyor. 600 yıl peygamber gönderilmeyen bir devir. Büyüklerin geliş kaderleri böyledir. Onlar hep tehlikeli ve sıkıntılı, ızdıraplı, zulmetli meydanlarda, alanlarda gelirler. Yaptıkları iş kimse tarafından hissedilmez ve bilinmez. Bahar beklenir çünkü. Tohumlar baharda neşünema bulur. Resul-i Kibriye'den sonra aleyhissalatü vesselam, Kulefe-i Raşid'in döneminde biraz. Emeviler, Abbasiler götürdü. Osmanlılar bunu dünyaya mal etti. Haşa, bu noktada peygamberimizden daha mı öndeler diyemeyiz. Bunlara dikkat edelim. Aynı üstadın hayatına da, hizmetlerine bu açıdan bakacağız inşallah. Biri gelse siyaseten veya diyelim diyaneten veya diyelim içtimai açıdan dine çok ciddi bir hizmetler dahi yapsa, onun hakkı ve bir zamana da intikal ettiğinden dolayı kefe-i mizanına girdiği için geçmesi mümkün değildir. Önemli olan o mehdileri, o alanlarda gelen mehdileri büyük mehdiyle karıştırmayalım. Tıptaki doktorların meslekleri gibi mehdilerin de kademeleri çok farklıdır. Ama hadislerde tabir ve tayin edilen, simasına kadar izah edilen mehdi-i azamla karıştırmayın, kâfidir. Diğeri alabildiğiniz muhabbet hürmeti yapabilirsiniz. Mehdilik makamı da verebilir ama bu anlamda mehdilik makamı verilir. Asker dedik mi? Er de askerdir. Genelkurmay başkanı da askerdir. Hepsi asker. Ama tutup da ya ben de asker, o da asker diye bir onbaşı kendini onunla karıştırırsa, kendini o makamda görürse haddini bilir. Haddini tecavüz eder. Haddini bilmesi lazım. Tuğba limen arefe haddehu ve tem ve lem yetecavez tavrehu. Akıllı adam odur ki haddini bilip makamını takdir eder, kendisini yüksek makamlarda görmez. Evet, buyur. Şimdi davetçi okuyalım. Üstadın nasıl davetçi olduğunu anladık. Bir müezzin de davet ediyor ama Davut Hoca da bazen inşallah burada bize bir şey ikram eder, davet eder mesela. Bu davetle insanlığı davet etmek, insanlığı adalete ve emniyete gelecek. Müslümanları camiye davet etmek, yani Allah'la münasebetini kurma adına vazifeli. Bunu da asrın şerefesinde, asr-ı minareye benzetti, şerefeli Bediüzzaman Hazretleri. Dikkat çeken o. Ama zamanında dikkat çekmedi, bekleyin. Bekleyin, ezanın yeni daha ses gelecek, duyulacak yani. Evet.
Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde, bu kıta onun imzasıdır.
Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde, okur diğerini doku.
Said'den 79 emvat ba'asam alama.
Şimdi yıkılmış bir mezar, yani esasında Üstad Hazretleri burada 79 emvat. Bunu yazarken 20, yani 1921, 40 yaşında hemen hemen. 40 yaşında bu lemaata başlamış, eddaiyi yazmış. Bir insan her bir yılda iki defa ceset değiştirir. 6 ayda bir insanın vücut hücreleri değişir. 40 yaşında bunu yazdığına göre 80 defa ceset değiştirmiş demektir. Niye 79 diyor? 80. ayakta daha hücreler vücutta gitmemiş. 79 cesetlik hücre kabre gitmiş demektir. Fenni bir kaideyle, tıbbi bir kaideyle 79 cesedi ölüp, öldürüp defnettiğini, onunla çok büyük hatıraların da kabre girdiğini ifade ediyor ve bir fenni meseleyi de hatırlatıyor. 80. o andaki cesette hücreler ayakta, daha ölmemiş, vücudu terk etmemiş. O da onu da onların başına bir mezar taşı, mecazi mezarın taşı olarak görüyor o ayakta. Ama diyelim bir yıl sonra, 6 ay sonra bir ceset daha gidecek. Bu 80 olacak. 79'u gitmiş, 80. ayakta. Böyle bir hakikatle bir meseleyi nazara veriyor üstadımız. Yani her yaşayan kim olursa olsun bir iz bırakır gider. Bir hatırayla gider. Anlatabildim mi? Bir nostalji dediğim bir şey bırakır. Alemde bir işaret, bir beşaret bırakır gider. Üstad Hazretleri'nin de hayatı üç devir görüyor. Bunun bir tanesi saltanat, öbürü meşrutiyet, diğeri cumhuriyet. Yani ileriye yönelik tüm hayatına baktığımızda bu devir yaşamış, idrak etmiş bir insan. Bütün olay ve hadisatın içerisinden gelmiş, infilak ve inkılaplara şahit olmuş. Bir de vazifeli olmasa sebebiyle ruhunun ihata kabiliyetine baktığımızda hepsiyle ilgisi, alakası olan müstesna bir insan. O insanın cesedinin parçaları hücreler ahirete giderken bir de hayat manzumesi, hayat mahiyeti ve keyfiyeti bırakıp gidiyor. İslamiyet'in en sıkıntılı ve en perişan olduğu bir zamana hayatı denk geliyor. Bu bir cihette üzülecek bir konu, bir cihette de sevinilecek bir meseledir. Çünkü İslam'ın yıkılması, İslam'ın tehlikeye girmesi, Müslümanların perişan olması, tarumar olması hakikaten kader canibinden bir tokat, bir ceza, bir bedel ödetiyor Cenab-ı Hak. Fakat bu garip ve gariban dönemde dine hizmet etmek de çok büyük bir meseledir. Bu sebepten dolayı Mekke'nin muhacirlerine kimse yetişemez. Mekke'nin muhacirleri saffı evveldir. Ondan sonra Medine'nin ensarı gelir. Her şey de böyledir. Bugün, o zamanda yani üstadın döneminde bu dine bir dirhem dokunmak, Osmanlı döneminde tonlarca dokunmaktan daha evladır. Tehlikeli, en çileli, ızdıraplı bir döneme girilmiş. O dönemin biri bindir. Üstad da bunu ifade etmiyor mu? Yani zulmetin nispetinde, karanlığın dehşeti nispetinde ışık parlar. Ta 1400 sene evvelden İmam Ali oradan bakıp ahir zamandaki Mehdi ve talebelerini metüsena ederken, o davadan bahsederken, Ayet-i Kübra'dan ismen bahsederken üstad diyor ki uzaktan küçük şeyler görünmez. Uzaktan bakan insan önce minareleri görür, apartmanları görür, insanları sonradan görür. İmam Ali 1400 sene evvel bu asra bakmış, bu davayı görmüşse bir, bu davanın kutsiyeti ve mükemmelliği ve büyüklüğü, iki, zamanı şiddetle dehşetinden dolayı parlaklığı dikkatini çekmiştir. Bu vesileyle Üstad Hazretleri bu zamanda feraizi yerine getiren kebairi terk eden kurtulur diyor. Zamanın dehşetle şiddeti imtihanı asgariye indiriyor. Bu imtihanla, bu çabayla diyelim sahabe döneminde, tabiin döneminde kurtulmak mümkün değildi. İnsanlar şartlarıyla imtihana tabidirler. Hangi şartta, hangi terbiyeden, kültürden geçmişse ona göre Cenab-ı Hak bundan netice bekler ve vazife ister. Evet, bir daha alalım şimdi.
Yıkılmış. Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde. Said'den 79 emvat ba'asam ağlam.
Yani günahlarıyla, elemleriyle gitmiş. Günahları dediği, yani Üstad burada tevazu yapıyor da temsil ettiğinden dolayı ümmetin ve insanlığın mesuliyetini de omuzuna alıyor. Hasan Kale'de geçerken Üstad Hazretleri bir ağanın evinde misafir olmuş hasimlerle. Misafire hürmet etmek Anadolu'da çok güzel bir adettir. Hele misafir olduğum bir evin yemeği yememek ona hakarettir. Üstadımıza tabii günlerdir yolda eve misafir olunca bir sini üzerinde Allah ne vermişse Allah ikramda bulunmuş. Üstad teşekkür etmiş, almış, kapıyı kapatmış. Sabah namazından sonra bir bakmış ki verdiği sininin içerisindeki yoğurdun kenarından biraz eksilmiş. Üstad hiçbir şeye dokunmamış. Seyda demiş, benim ekmeğim helaldir. Nasıl yemezsin? Ağa demiş, ben senin rızkından, ekmeğinden endişem yok. Fakat İslam alemine inen darbelerin, zulümlerin ve işkencelerin önce kendi kalbime, ruhuma indiğini hissediyorum. Bu ızdırap ve çile bende yeme ve içme iştihasını almış götürmüştür. Onun için yiyemiyorum diyor Hüsmen. Budur. Temsil hüviyeti vardır. Bağasan alama derken, bağasam alama günahlar, asrın günahları. Asrın elem ve ızdırapları. Biri maddi, diğeri manevi mesuliyetler. Üstad bunlarla beraber yaşıyor. Başkasının günahına ağlayan adam. Bak hakkında kitaplar yazılmış. Eskişehir hapishanesinde duruyor. Yani bahçede raks eden çocukların 50 sene sonraki hallerini sinema gibi gösteren Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramı karşısında ağlıyor. İçerideki dışarıdaki ne ağlıyor? Hapis bir adam. Tecrid-i mutlaklarda ömrü geçmiş. Yani Kur'an'dan başka bir şey eline geçmemiş. Bir kitab-ı kainat, kitab-ı kebir, bir de Kur'an'ı mütala etmiş. Ölsün diye terk edilmiş bir insan dışarıdaki keyif eden adamlara ağlıyor. Şu olayın tersliğine bakın. Esas olay doğru da örfe geleneğe göre ters. İçerideki dışarıdaki içeridekini ağlayacağına zavallı adam. Parmaklıkların arasında bütün dünyası o. Dışarıdaki içerideki. Yani içerideki dışarıdakini ağlıyor. Öyle bir bediüzzaman. Burada da ağlamış. Asrın tereddütleriyle insanların kalp ve gönüllerine açtığı manevi yaralar, bir de zulüm ve işkencelerle İslam aleminin çektiği ızdırap ve çileler. İkisi de üstadın hayatına, omuzuna yüklenmiş. Her ceset değişmekle de bu ızdırap ve çileyle bunları kabre göndermiş. 80. ayakta. Buyur.
Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde Said'den 79 emvat ba'asam alama. 80. olmuştur mezara bir mezar taş. Beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a.
Şimdi 79 deyince 1379 alırsak bunu. Bak orada da bir gizli mesaj var. 1379 alırsak bu 25 Ramazan 1960 olur. Veya 23 Mart 1960 olur. Üstadın 1379 ölüm senesidir Hicri. Öleceği tarihi de söylüyorum burada. Şimdi kıta olarak aldık mı, bak işte vazifeli olduğu, ilminin nerelere kadar gittiği, katın bunu. O imzanın içerisinde var bunlar. İmza o demek. Adamı gösterir imza. İmzayı gör, ıslak imza derler ya, tamam bu onundur. Üstad burada kendisinden, istikbalden ve davasından bahsediyor. Üstadın imzası böyle. Bu da bir imzadır. Burayı da anlaşıldı değil mi? 1379. 1370'i 1960 eder. Hicri miladiye çevirdik. Üstad 60'ta vefat etti. 25 Ramazan. Ramazan'ın 25'i, Mart'ın 23'ü. Bak, 40 yaşında 79 tabirini kullanıp 1379 kabul edersek vefat tarihinde söylüyor. Oldu mu Davut'un? Peki. 80. olmuştur mezara bir mezar taş. Beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. İşte tam geldiği zaman maddi ve manevi dökülümlerin, bitişlerin yaşandığı an, herkesin yevmül beter deyip artık çaba fayda vermez. Niye? Kıyamet. Osmanlı gidiyor, hilafet gitmiş. Bunlar kolay şeyler değil. Hayalen gidin oraya. Biz bugün konuşmasından dehşet arıyoruz. Bir de bunu yaşayan insanlar var. Bütün dünya İslam'ı boğmak için ittifak etmiş. Bütün ne kadar haşarat varsa dünyada, ne kadar melun varsa, ne kadar canavar varsa, bir avuç Müslümanı boğmak için, mahvetmek için her kanaldan, her taraftan hücum ediyorlar. Ve birbirinin hasımları olan adamlar bunlar. Birbirlerinin düşmanı olan devletler. Maddi ve manevi. Maddi olsa güçleri yetmeyecek. Manevi hayat önemlidir. Hayatı da telef etme adına sefahetle, günahlarla orada da darbe vurmuşlar. Adamlar bunu ilan etmişler. Bunları maddeten yenerseniz mümkün değil. Manen yenmezseniz, ahlaklarını bozmazsanız bunlar yine bir araya gelir. bunların dürüstlüğü ve Kur'an'a tabiiyeti var ya, bunlar esas gücü buradan alıyorlar. İşlerine onlardan adamlar sokun, ahlaklarını da bozsunlar ki artık o ahlak, bozuk ahlak maddeyi bir araya getirerek güçlenmez. Maddeyi kırmak kolaydır, manayı kırmak zordur. Bir de eğitimle, yanlışlarla dini yozlaştırmak projeleriyle arızalı bir toplum, defolu bir nesil meydana getirmeye çalıştılar. Buna rağmen gene bu milletin o küllenmiş, o hafif kıvılcımlı hali ve ahvali parlıyor, kubarları üstünden atıyor. Narkozdan çıkan bir adam gibi. Adam ameliyat yaparlar, yatırırlar. Yoğun bakımdan sonra alırlar servise. Adam önce gözlerini açar. Sonra parmaklarını kımıldatır değil mi? Sonra vücudu ayağa kalkar. Şimdi millet narkozdan uyanmaya başladı. Parmaklarımız oynuyor. Hiç merak etmeyin. Bu gövde ayağa kalkacak. Muallakta duran hilafeti omuzuna alacak. Yine tevhid-i İslam dediğimiz veya Cemaat-i Müttefika Amerika gibi İslam aleminin tevhidini bir araya, tevhidini sağlayarak onları bir araya getirecek. Eskiden olduğu gibi değil. Ama yine bunlara bir lider lazım. Yani İttihad-ı İslam dediğimiz mevzu teşekkül edecek. O makama oturacak yine bu ülkedir. Bak önceden bunu Araplar almak istediler. Kendi kendilerine düştüler. Şerif Hüseyin, okuyun tarihleri. Beni halife tayin edin dedi. Hilafet boşaldı ya. İngilizlere ya beni halife tayin edin. Niye? Başsız İslam alemi olmaz. Senden halife olmaz ya. Araplar itiraz etti. Sen kimsin halife olmak ki? Mısır'daki Kral Faruk, Mısır'a hükmettiği zaman Mısır Arapların lideridir. El Eser oradadır. Hem nüfus olarak Mısır fazladır. Zeki adamlar oradadır. Bir de işin kıvamı dediğimiz El Eser asırlardan beri en eski üniversitelerin biridir El Eser Üniversitesi. Hep İslam alemine, Arap alemine idareciler ve vasıflı adamla yetiştirdiğinden dolayı bu güce dayanan Kral Faruk hilafetini ilan etmek istedi. Ona da itiraz ettiler. Kendi Araplar itibar etmediler. Çünkü Allah o emaneti bize verdi. Biz onu taşıdık. Bizi öldürmedi, hasta etti. Yine onu bize tevdi edecek. O bizim milletin hakkıdır. Bak bugün siz Filistin'de bir plebisit mi diyorlar ona? Yani halka sorsanız kimin idaresini istiyorsunuz? Kim çıkar? Türkiye çıkar. Denesinler. Giremezler oraya. Bugün Suriye'ye deseler, ya kime tabi olmak istersiniz? Halep'e deseler, Kuzey Irak'a samimi sorsalar, duruyor o. O mana bunu Avrupa devletleri farkında bu. Amerika daha fazla farkında. Bu sebepten dolayı Obama bunu düşünüyor. Bu Arapları ve İslam alemini bir araya getirecek tek ülke Türkiye'dir. Bunun için ılımlı İslam'ı nazara vermekle aradaki buzları eritip, yani bunlar terörist olmasın, dünyanın başına bela olmasın, dindar bir adam, imanlı bir adam terörist oldu mu çok tehlikeli oluyor. Çünkü canını feda edebiliyor, fedakarlık yapıyor. Bu insanlığın başı bunlardan ağrımasın diye bunlara bir baş, bir idareci lazım. Bunun da hakkı, mazisi, idaresi ve bunlarla beraberliği açısından baktık mı Anadolu'dur. Hiç merak etmeyin, bu Orta Doğu projesi her ne kadar onların menfaatine alet etmiş gibi görünse de, edecekmiş gibi görünse de Allah'ın muradı İttihad-ı İslam ortaya koyma olacaktır. Bunda da müsterih olun. Yani bunu da müşahede edeceksiniz inşallah. Çünkü Allah nurunu tamamlayacak. Allah'ın nuru insanlık aleminde adalet ve emniyet, İslam aleminin tevhidi, Türkiye'nin de Mehdiyet'in diyarı olması sebebiyle, hilafetin diyarı olması sebebiyle İslam aleminin liderliğini misyon olarak üstlenmesidir. Buna da vakit pek yakındır. Amacımız nedir? Allah'ın bu davası gelişirken ve büyürken payımız da bizim payımızın büyük olmasıdır. Yoksa biz istemesek de bu olacaktır yani. Oraya doğru gidiyor.
80. olmuştur mezara bir mezar taş, beraber ağlıyor Hüsran-ı İslam'a.
Hakikaten ağlıyor. Üstad'da da bu ızdırap hayatı boyunca dinmemiştir. Yani onun hapishanelerde, onun zindanları mahkemelerde hayatını geçirmesinin sebebi onu da temsil ediyor. İslam aleminin vaziyet ve hali onu temsil eden adama ne yapar? İntikal eder. Bir adam aynaya baktı mı, yüzünde ne varsa görür. Saçı karışık olan bir adam, aynada saçı düz olmaz, orada da karışıktır. O onun temsilidir çünkü. Bediüzzaman bu üç devrin mümessilidir. Asrın da vekilidir. Asılda olsun da vekilde olmasın mı? He? Asıl ızdıraplı ve çileli, asıl. Hasta ve perişan. Değil mi? Dünyadan darbe yiyor. Vekil de boynu bükük olacak. Vekil de ızdırap ve çile çekecek. Onun timsali vekil olmasa sebebiyle aynı cendereden Allah onu da geçirecektir. Bu da bir kanun ilahidir. Arkadaşlar. Bak Peygamber Efendimiz'e bu hakkı vermiş. Veya rahat yaşama hakkını vermemiş. Niye? O da o çileli ızdıraplı hayattan geldi. Anadan babadan yetim ve öksüz. Düşünün yani. Etraf herkes düşman. Çünkü niye? İslam davası düşman. İslam davasına herkes düşman. Herkes onu düşman kabul ediyor. Onun mümessil rahat huzurlu bir hayat yaşayabilir mi? Allah'ın dinini temsil eden, Allah'ın din namına ortaya çıkan bir adam davasına paralel hareket etme mecburiyetindedir. Bu sebepten dolayı Muazzez Üstadımız asrın ve İslam aleminin bir mümessile vekili olmasa sebebiyle hayat hep ızdırap ve çileyle geçmiştir. Ta ki duası, yalvarması, ilticası tam ciğerden gelsin. Elleri bağlı bir tek adama ordular taarruz ediyor. Elleri bağlı bir tek ülkeye, devlete, bütün dünya taarruz ediyor. Aynı mantık. İçte ve dışta ittifak etmişler. İşte bu zulmetin şiddetli anı bir de müjdeyi verir. Zulmet şiddetlendi mi sabah yakındır. Bakın. Kışın şiddetli olduğu zaman da ilkbahar yakındır. Sonbahar geldi mi kış bekleriz. İlkbahar bekleyemeyiz. Niye? Daha yeni geliyor, şiddetlenecek bu. Kanuni'den sonra yavaş yavaş yapraklar bökülmeye başladı. Tanzimat'ta akşam oldu. Cumhuriyet'te gece oldu. Değil mi? Ondan sonraki dönemlerde işkenceler oldu. İkinci reis birinci reisten daha fazla zulmetti. Bu bir cihette dehşetli bir mana taşır. Bir cihette de sabahın yakın olduğunu gösterir. Bunlar gayretullah'a dokundu. Müminler bedel ödedi. Allah vazifelileri gönderdi. Şimdi saha sizin dedi. Açılım da birden olmaz. O da zamanlı olacaktır. Sabah olacak. Hemen siyah bir birbirinden ayrılmaya başlayacak. O zaman karışık olacak çünkü. Derken güneş doğacak, tam kemal vaktine gelecek, o da zevale gidecek. Küllü men aleyha fân bu demektir. Herkes faniye, fenalıkla sikkeli ve damgalıdır. Hiçbir zaman kimse uzun süre ayakta durmaz. Gençlik ayakta durmaz. Değil mi? Saltanatlar ayakta durmaz, sağlık ayakta durmaz. Nöbet değişikliğidir bu, bazen hastalık gelir. Şimdi bizim güzel dönemimiz başlıyor. Üstad döneminde her şey karışıktı. Kim dost, kim düşman. Nifaklar çoktu. Şimdi yavaş yavaş güneş doğmaya yakın herkes safını belli eder. Safını belli etmek daha hayırlı bir şeydir karışıklıktan. Bir şey yapamazsın, endişe duyarsın. Zevale geldi mi herkes ona tabi olur. Mücadele edenler kaçarlar çünkü sıcaktan adam terleyecek. Gölge arar ki bana zarar vermesin. Gidiyor kemale doğru İslamiyet. Karışık olan adamlar saflarını tayin edecekler. Güneş kemale geldi mi? Ya bunun şiddeti beni çarpar diye köşe delik kaçacaklar. Merak etmeyin. Gölgeye sığınacaklar. Ama bitmeyecekler. Niye? Öbür nöbeti bekleyecekler. Kemalde sonra zeval başlayacak. Ama o kıyamettir. Biz bu işin son merhalesine geldik. Onun için yani bulunduğumuz zaman itibariyle imtihan şedid, üzülürüz. Fakat birimiz bin, azımız çok, buna da seviniriz. Evet, bu da büyük bir nimettir. Resulullah döneminde gelmediğimizden dolayı ona sahip olamadık, üzülelim. Mehdi'ye talip olma noktasında da raks edelim, keyif edelim. Cennet bu kadar ucuz, bu zamanda kazanılır. Bu da bizim için büyük bir nimettir. Davut Hocam. Ali kardeşim. Buyurun.
Mezar taşımla pür emvat enindar o mezarımla revanım sahay ukbay ferdama.
Mezar taşımla beraber ne kadar benden cesetler ayrılmış, hücreler ayrılmış gitmişse, 80 cesetten bahsediyor, hepsi beraber ahirete doğru yürüyoruz. Durma yok. Burada yani hareket nisbidir. Zemin nereye gidiyor? Ahirete gidiyor. Zemin ahirete gidiyor. Adam hasta. Hastaneye gidiyor. Hastalıktan kurtulup da acaba ölümden biraz uzaklaşır mıyım diye. Ama komple zemin nereye gidiyor? Ölüme. Öyle bir çarpık hareketin içerisindeyiz ki. Bir garip iş yani. Yani düşünün ki bir gemi Marmara'dan Karadeniz'e doğru gidiyor. Koca bir gemi. Farada deyin ki 1000 metre uzunluğunda bir şile. Nereye gidiyor? Marmara'dan Karadeniz'e gidiyor. İçinde de 10 tane adam geminin içerisinde ama. Karadeniz'den Marmara'ya doğru koşuyor. Onlar ne zannederler kendilerini? Karadeniz'den uzaklaşıyoruz. Ahmaklık yaparlar. Zemin nereye gidiyor? Karadeniz'e gidiyorsun. Bugün yani insanlık İslamiyet'e doğru gidiyor. Şilebin yolu belli. Tüm insanlık hakikatle yüzleşecek. Ama üstten 3-5 tane adam da hala eski usul demod olmuş şeylerle kendiyle yani insanlarla mücadele etmeye çalışıyor. Lüzumsuz. Boşa bahaneler. Zeminin rotası belli çünkü. Onlar kendilerini aldatırlar. Evet.
Yakinim var ki istikbal semavatı zemini Asya.
Gidiyor bak. Şimdi arkadaşlar hep bu imzaya dahil bunlar. Bak bu da üstadın bak hedefini ortaya koyuyor. Bir ömür vermiş. Bir bediüzzamanı gömmüş gitmiş. Hayat boyu. Allah bunun neticesini vermeyecek mi? Çekirdeği ağaç yapan. Bir tohumu sümbül yapan Allah. Bediüzzamanı böyle bir dava için çürütsün. Gömsün de ondan bir İslam ağacı çıkartmasın. İsraf olur. Çıkartmayacaksa çalıştırmazdı zaten. Yaratmazdı. O görevi vermezdi. Allah'ın sisteminde, adetullah kanunlarında hikmete muhalif bir şey yoktur. Bunlara baktığımızda önümüz aydınlıktır yani. Ve bak müjde veriyor. Yakinim var ki. Oku.
İstikbal semavatı zemini Asya.
Asya kıtası inşallah İslamiyet'e teslim olmakla bütün dünyada güzel bir eser, güzel bir hava esecek, güzel bir hakikat ortaya çıkacak. Semavat onun güzelliğiyle rahatlayacak. Bu şu demektir, insanlık adaletle, emniyette karar kılacak demektir. Hristiyanlar Müslüman olacak değil. Doğru Hristiyanlığı bulacaklar, İslamiyet'le mücadeleyi terk edecekler. O iklimden herkes istifade edecek. Bahar geldi mi? Bahar geldi mi? Gemen de dirilecek. Bu nereden çıktı? Ona da ihtiyaç var. Zakkum da dirilecek. Kayısı da dirilecek. İnsanlığın baharı geliyor. Bu baharda amaç ve gaye İslam aleminin tevhidi, insanın hakikatten istifade etmesi demektir. Hakikat ise yaşam hakkı, adalet ve emniyettir. Bunun gerisi ideolojik meselelerdir. O bildiği kadar mesuldür. Bilmediğinden sorumlu değildir. Üstadımız bunu geniş perspektifte şöyle ifade ediyor. Hakiki İsevilik nüksedecek, Haçlı zihniyetini terk edecekler, İslamiyet'le omuz omuza gelecekler. Müslüman olacaklar değil. O zaman yerin gubarı tozu kaldırılacak. İki millet helak olacak. Yahudiler ve Farisiler. Tarihin bedelini ödeyecek bu iki millet.
Farisiler kim oldu?
İranlılar. Biri Müslümanların düşmanı, öbürü insanlığın düşmanıdır. İki millet tarihinin mizacıyla böyle yaşamıştır. Biri hayat boyu Müslümanları fitneye, fesada sevk etmiş, zarar vermiş, hile ve hurdayla mahvetmeye çalışmış. Diğeri insanlığın başının belasıdır. Daha kıyamet gelmeden bunları da Allah bize müşahede ettirecek. İkisinin zihniyeti kalktı mı İslam alemi tevhide gelecek. Bugün İslam alemini paralayan içindeki esas mizaç bu düşüncedir. Bakın bu Türkiye'de Aleviliğin arkasında bunlar vardır. Araştırın. Her isyan eden Alevi'nin arkasında İran vardır. Ta şeyden beri, Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri bu devam eder ve gelir. Bu zihniyet böyle. Allah da onları öyle yaratmış. Demek onlar olmasa biz tevhidimizi ciddi manada muhafaza edemeyeceğiz. Onların varlığı bizim için uyanıklık hali oluyor. Yoksa şeytanı yaratmazdı. Şeytan olmasa nasıl ki imtihan olmaz? Müslüman gevşek olur. İtikadı sarsılır. Emniyet elinden giderse her yaratılan milletin de bir görevi var. O misyonu yapacak. Ama bunu iradesiyle yaptığından dolayı helaldan değil, haramdan bu tatmini sağladığından dolayı Allah onların da hesabını görecektir. Evet. Zemin-i Asya.
Bahem olur teslim yedi beyzay İslam.
İslam'ın o parlak beyaz eli dediği Musa Aleyhisselam'ın eli koynuna sokuyor, çıkarıyor, ışık veriyor. O onun bir mucizesiydi. Onunla Firavun'u yenip mağlup ediyordu. Onunla davasını insanlara yayıyordu. Bu onun mucizesi. Aynen bunun gibi, aynen bunun gibi insanlığı huzur ve saadete sevk edecek İslam'ın ispat, o keskin kılıncı, o fikir ve kanaatteki hakim özelliği onu yedi beyza ile temsil ediyor, üstadımız anlatıyor, ortaya çıkacak. Onunla insanlar İslamiyet'e girecekler veya omuz omuza gelecekler. Onun sayesinde insanlık huzur ve emniyete sevk edilecek, götürülecektir diyor. Evet.
Zira yemini yümnü imandır. Verir emn-ü eman ile enama.
Çünkü imandan gelen teslimiyet, imandan gelen emniyetin o sağ eli bütün aleme, bütün insanlık alemine huzur ve saadete vesile olacaktır. Üstad bunu muhakematın başında da ifade ediyor. Üç şey diyor. Dünyadaki 8 tehlikeyi kaldıracak. Bu 8 tehlikenin 4'ü bizde, 4'ü Avrupalılarda diyor. Oraya girmeyelim ama şu 3 şey. 1- Meyli tarihi hakikat. İnsanda da hakikati ve doğruyu araştırma meyli. Bunların karşısına iman çıkacaktır. Her doğru şey bizim dinimizde mevcuttur. 2- insafla meselelere yaklaşma. İnsanın ortak paydasıdır. Bütün sistemler insafı ortaya koyuyor. Bu trafikte bile insaf var ya. Bu araba ne kadar gider? 100 kilometre. Onu kaydı olarak koyuyor. İnsafla çıkıyor bu ortaya. Yoluna bakıyor, arabaya bakıyor. Budur. Japonlar arabayı çıkarttığında bizimkiler o zaman Japonya'dan getiriyorlardı. Yolda monte ediliyordu arabalar. Onların arazileri müsait değil. Kara alan az olduğundan gemilere yüklerlerdi arabaların parçalarını. Gemi gelene kadar Türkiye'ye arabalar monte edilirdi. Adamların zekasına bak. Sonra burada yapılmaya başlandı. İlk arabalar geldiğinde şikayet olmuş Türkiye'den, araba ses alıyor diye. Japonlar, ya bizim arabalar ses almaz. Alıyor. Şikayete bitmeyince müfettiş göndermişler. Bir gidin bakın ne yapıyor bu Türkler. Bir gelmişler, yollara bakmışlar ki anlaşılmış konu demişler. Yollarınızı değiştirin. Bu yollarda araba ses yapar. Bu nasıl yürü? Arabada bir şey yok. Yollarda problem. Yani bunu hikaye olarak anlatıyoruz. Üstad Hazretleri imanın diyor, imanın o sağlam eli, o emniyetli eli bütün insanlığa nefes aldıracak. Bunu da üç hakikatle nazara bil. Bir tanesi bütün insanla da hakikati araştırma meyli. İki, insafla meselelere yaklaşma. İnsaf dinin yarısıdır. Adam gelmiş bir insaf edin demiş ya. Bu yolda bu araba sürülür mü kardeşim? Üçüncüsü de hubbu insaniyet. İnsan sevgisini merkeze oturtma. Bu üç araştırma insanlığın ortak paydasıdır. Bu üç araştırma sayesinde dinle tanışmak, hakikatla yüzleşmek %100'dür. İnşallah o günlerde yakındır. Allah razı olsun. El-Fatiha.